Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü erkan, muhibban-ı erkam, dergâh-ı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz. Çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerleyiz. Bizleri buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, malumunuz olduğu üzere aile değerlerini işliyoruz. Aileye destek olacak, aileyi koruyacak, geliştirecek ve aile içi mutluluğu ve huzuru artıracak. Bu huzura vesile olacak değerleri sizlerle paylaşıyoruz. Sevgiyi, saygıyı, güveni, sadakati, sorumluluğu, empatiyi, sabırı, iletişimi, teşekkürü, hoşgörüyü ve affetmeyi malumunuz olduğu üzere işlemiştik. Şu rahmet ve mağfiret ve merhamet ayında inşallah çok önemli bir aile değeri olan değer verme ile devam edelim inşallah. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Allah'ımızın en değer verdiği yaratık olan insana, en değer verdiği amel olan orucu farz kıldığı, mükafatını belirlemediği, bize belirtmediği daha açıkçası, sadece kulumla benim aramda dediği o muhteşem orucu farz kıldığı, içinde en değerli kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i indirdiği, en değerli o vakit olan bin aydan dahil olan Kadir Gecesi'ni gizlediği çok özel ve değerli bir dönemdeyiz. Elbette rahmet ayı, merhamet ayı, mağfiret ayı, oruç ayı, Kur'an ayı ama aynı zamanda büyük bir değer ayının da içerisindeyiz değerli dinleyenlerimiz. Peki nedir değer vermek? Değer vermek, psikolojide bir bireyin veya durumun önemini, anlamını, kıymetini tanıma ve bu değerlere saygı gösterme süreci olarak ifade edilir. Bireyin kendine olan saygısı ve kendini değerli hissetmesi, yani öz saygıyı, başkalarının duygularını anlama ve onların deneyimlerine saygı gösterme yeteneği olan empatiyi, ve aile, arkadaş, toplumla olan ilişkilerde değer verme, sağlıklı ve destekleyici bağlar oluşturmayı ifade eden toplumsal bir kaynaşmayı ifade eder ki Ramazan'ın en önemli araçlarından, amaçlarından bir tanesidir bu. Değer vermek, aziz dostlarım, öyle kuzu kuzuya kurban olayım durumu değildir. Bir kişiyi, bir nesneyi, bir düşünceyi veya durumu önemsemek, ona anlam yüklemek ve ona karşı olumlu bir tutum sergilemek, yani verilen değer ile ilgili aktif bir tavır ve tutum içerisine girmek demektir. Bir fiil, bir eylemi ifade eder, davranışı ifade eder. Psikolog yazar Carl Rogers, değer vermeyi koşulsuz olumlu kabul olarak tanımlar. Koşulsuz olumlu kabul. Yani bir kabulünüz olacak, hüsnü kabulünüz. Hüsnü kabul zaten olumlu kabul, hüsnü zan gibi yani. Ve bu koşulsuz olacak, herhangi bir şarta kayda bağlı olmayacak. Bir düşünün lütfen. Ramazan ayı boyunca Vermekle emrolunduğumuz fitre, sadaka ve vakti geldiğinde zekatlarımızın verilmesi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir emriyle. Açların cinsine, cinsiyetine, meşrebine, mezhebine, hatta dinine bile bakılmaksızın komşumuz ise koşulsuz bir kabulle ilgimizi hak edip doyurulması. Komşumuz değilse bile açların, mazlumların, zalimlerin şerrinden korunması. Fakir fukaranın kim olduğuna, kimlerden olduğuna bakılmaksızın gözetilmesi. Tam olarak az evvel ifade ettiğim şekliyle Rogers'ın tanımındaki koşulsuz olumlu kabulün muhteşem bir toplumsal örneğidir. Ayrıca küslük sebebi ne olursa olsun, barışması, birbirini affetmesi, kaynaşması, hataların şiddeti ne olursa olsun karşılıklı olarak affetmesi, ilişkilerin, bağların hürmet edilmesi ve muhafaza edilmesi gereken akrabalık bağlarının her ne şekilde kopmuşsa kopsun, kim koparmışsa koparsın, kim ambargoyu koymuşsa koysun, yeniden ihya edilmesi de müthiş bir koşulsuz olumlu kabul örneği değil midir? Psikolog Rogers, insanın gelişmesi için bu koşulsuz olumlu kabulü, unconditional positive regard, bunu şart olarak koşar. Yani bir insanın gelişmesi için bu koşulsuz olumlu kabul görmesi şarttır. Bir gelişim sebebi olarak bu gerekliliği savunur. Birini gerçekten anlamak ve ona değer vermek, onun olduğu haliyle kabul edilmesini gerektirir der. Olduğu gibi anlamak. Stephen R. Covey de hani önce anla sonra anlaşılmaya çalış diye bunu ifade eder. Gerçekten anlamak isteyen, can kulağıyla dinleyerek, özümseyerek, nasıl faydalı olabilirim diye düşünerek ve buradaki şerlerden uzaklaşarak, şeytanın tuzaklarından uzaklaşarak bu durumu nasıl hayra çevirebilirim, hayrıma çevirebilirim, sevaba dönüştürebilirim fikriyle, muhasebesiyle, düşüncesiyle yaşar. Değer vermek, insanların özgürlüklerini kabul etmek, özgünlüklerini kabul etmek ve onları değiştirme çabası olmadan sevmekle mümkündür. Bunun çok kolay olduğunu söylemiyorum. Benim kendi şahsım için de hani bunu kolaylıkla yapan bir insan değilim. Rabbimden affımızı, mağfiretimizi, esirgenmemizi, bağışlanmamızı şu mağfiret ayında lütfu ilahiye mazhar olarak temenni ediyorum, dua ediyorum. İşte bu mübarek ayda bize yapılan eza ve eziyetler her neyse affetmemiz işte bu yüzden gerekiyor. Burada hani insanları özgünlükleriyle, özgürlükleriyle kabul etmek ve onları değiştirme çabası olmadan sevmek bir başka bir şey. Affetmek başka bir şey. Ben madalyonun öbür tarafında affetmekle alakalı elhamdülillah Rabbime sonsuz şükürler olsun. 57 yaşında bir kardeşinizim. Geride affetmediğim bir kul bırakmadım. Bana istediği kadar eziyet etsin, çile çektirsin, işkence etsin, zarar versin, dövsün, sövsün, hakkıma girsin, hakkımı yesin hiç önemli değil. Her türlü hataları bana karşı yapılan, haşa ben kimim de bana hata yapılıyor, bana karşı bir kusur işleniyor falan. Bir aciz kulum aziz dostlarım. Rabbime mahşerde boynumu bükerek, hiç sesimi çıkarmayarak huzuru ilahide böylece sessizce boyun büküp durmayı planlıyorum. İnşallah bu niyet üzere orada da haşr olmadım. O kurban olduğum anlayacaktır yani. Melekleriyle konuşacaktır. Ya bu aciz kulum, hiç ihsan etmediğim trilyonda sonsuzda zerrenin milyarda bir zerresi bile olmayan benim kendi lütfuma göre, rahmetime, merhametime göre indindeki o trilyonda bir bile zerre bile olmayan merhametiyle affetti öyle mi? Bize affetmek daha fazla yakışır diyerek beni de affeder ümidiyle şu ana kadar elhamdülillah canı gönülden hiçbir hesap yapmaksızın, dünyevi hesap yapmaksızın, uhrevi bu hesabımız var elbette, affetmiş durumdayım. Bunun elhamdülillah rahatlığını da kendi hayatımda yaşıyorum. Geriye takılmıyorum, geçmişe takılmıyorum elhamdülillah. Bir de yaradan var yani senaryoyu yazan var, bize bunu uygun gören var. O dilemeseydi olmayacaktı. Bir zarar geldiyse demek ki hak etmişizdir. Bir iyilik, lütuf gelmişse demek ki Allah'ın rahmeti coşmuştur. O anlamda canı gönülden helali hoş olsun. Rabbimin huzurunda sizin de şehadetinize bunu bir daha tekrar etmiş olayım. Hani burada haşa ben affettim bilmem ne falan, bunun nasıl söyleyeyim, edasına, tavrına, gururuna, kibrine kapılarak haşa söylemiyorum. Size de tavsiye ediyorum. Gönlünüzün huzuru ve rahatlığı için şu mübarek ayda affederseniz. Evet, sevgiyle alakalı kalbinizin titremediği anlar olabilir, sevginizin coşmadığı anlar olabilir ama affetmeyi isterseniz yapabilirsiniz. Bütün bu şartlar içerisinde insanlarla alakalı affetsek de affetmesek de sevgiyi hani yaradılanı yaradandan ötürü severiz ifadesince ya da hükmünce bir de imanın bir gizli şartı olarak hani hadis-i şerifte ifade edilir şekliyle iman etmedikçe cennete giremeyeceksiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olmayacaksınız. Dolayısıyla Allah'ın kulları olarak kardeş olup birbirinizi sevmemiz gerekiyor. Burada sevginin şiddetiyle alakalı hani bir canı gönülden bir insan affedebilir ama canı gönülden sevmeyebilir. Ama en azından kalbinde bir şey olsa bile, o sevgiye engel bir mani olsa bile yüzü tebessüm edebilir, ona iyi davranabilir. Hani affetti ya, tatlı dille konuşabilir. Ama buna rağmen yine büyük bir karşıdan tepki, şiddet gördüğünde de kendini korumak adına bir miktar mesafe koyabilir. Onu da parantez içinde söyleyelim. Bu anlamda koşulsuz bir şekilde birbirimizle ilgilenmemiz. Şimdi bakın, affetmekte her ne olursa olsun koşulsuz af. Sevgide ölçülü bir sevgi ama koşulsuz bir şekilde birbirimize ilgilenmemiz, alakayı ve bağı güçlendirmemiz bu yüzden gerekiyor. Gidebilenler gider, el öpenler el öper. Selamlayanlar selamlar, görüntülü arayanlar görüntülü arar, telefonla arayanlar telefonla arar, mesaj çekenler mesaj çeker, mektup yazanlar pek kalmadı ama şimdilerde mektup yazar. Ama alakayı ve bağı kesmek imkansız, ona cevaz yok. Bu anlamda Ramazan'ın ruhuna baktığımızda sanki ilişkileri, bağları ve iletişimimizi sağlamak için, sağlamlaştırmak için, yeniden inşa ve ihya etmek için imdadımıza yetişen bir invisible hand gibi, bir görünmez el gibi, manevi bir el gibi olduğunu görürüz. Jackson Brown öyle diyor. İnsanların değerini hissettirebileceği fırsatları kaçırma. Bir fırsat ayındayız aziz dostlarım. Ve onlara değerini hissettirebileceğimiz, işte fakir fukaraysa sadakamızla, infakamızla, fitremizle, zekatımızla, komşuysa götürdüğümüz bir tas çorbamızla, yemeğimizle, iftarlığımızla, karşılıklı akrabaları davetlerimizle, verdiğimiz iftarlarımızla, birlikte yaptığımız sahurlarımızla, beraber gittiğimiz teravihlerimizle, cumalarımızla, namazlarımızla, sohbetlerimizle bu fırsatı, bu fırsat ayını kaçırmamak gerekiyor. Bir diğer ünlü psikolog Abraham Maslow, ona baktığımızda hani meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır, Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi diye geçer. İnsanın en temel psikolojik ihtiyaçlarından bir tanesinde ait olma ve sevgi ihtiyacı olduğunu belirtir Abraham Maslow. Değer verilen bireyler kendilerini gerçekleştirme yolunda daha güçlü adımlar atabilir der. İnsana değer vermek, onların kendilerini güvende hissetmelerini ve gelişmelerini destekler der. Bugün sadece Abraham Maslow değil, pozitif psikolojide söz sahibi olan bütün uzmanlar, bebeklik döneminde değer verilen çocukların özgüven, özsaygı ve kişilik gelişiminde değer görmeyen akranlarına göre çok daha büyük bir ilerleme kaydettiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla özellikle bebeklik ve erken çocukluk döneminde annenin dokunarak, masaj yaparak, severek, konuşarak, hatta hamilelik döneminde ellerini göbeğine tutarak yavrusuyla bir anne şefkatiyle ve tınısıyla konuşması, hatta babanın da zaman zaman konuşması, belli klasik müzik ve sufi müziklerin ve Kur'an-ı Kerim'in dinletilmesi, çocuğun o dış alemde duyabileceği kötü sözlerden, kötü ortamlardan uzaklaştırılması, yani ta hamilelik döneminde bile uzmanlar bunun etkilendiğini çocuğun söylüyorlar. Hatta anne karnında ceninin pozisyonuna bile bunun etkisinden bahsediyorlar. Bu konuda yapılmış uluslararası çalışmalar var. Aslında ilahi olarak gökler aleminden üzerimize nur gibi yağan ilahi değer, yeryüzünde kendi aramızda da birbirimize taksim ve takdim ettiğimiz bir insani vecibe ve hediye dönüşüyor bu anlamda. Yani biz insana değer verdiğimizde onların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayarak gelişimlerini de psikolojik olarak, biyolojik olarak, duygusal olarak, ruhsal olarak desteklemiş oluyoruz yani. Bir anlamda onları vitaminlemiş oluyoruz. İşte Ramazan'ın bir güzel yönü daha çıktı. Manevi bir vitamin ayı. Vitaminlenelim inşallah ilahi vitaminlerle. Sıbhatullah, Allah'ın boyasına boyanarak, onun ipine sımsıkı sarılarak, onun düsturlarını uygulayarak bu manevi vitaminlerden nasiplenelim aziz dostlarım inşallah. Aziz dostlarım, bu anlamda ister ailede, ister şirkette, isterse de bir STK'da kendisine değer verilmeyen bir insan düşünün. Değer görmediği bir yerde kendisini oraya ait hissetmesi mümkün müdür? Değerli dostlar, evden kaçan veya Allah muhafaza intihar etmek suretiyle şu fani dünya hayatından da kaçma yuman birçok çaresiz kişinin aklındaki en büyük sebep hiçbir kimseden değer görmemesidir. Hani arada programlarda bahsediyorum, nitelikli insanda da anlatıyorum. Müslüman karşıdaki kişiye kendini kötü hissettirmeyendir. Müslüman karşısındaki kişiye faydalı olandır. Müslüman tahmin edilebilir olandır. Hani bu üç ilke benim temel prensiplerim yani. Acizane yapmaya da gayret ederim. Elhamdülillah yakın çevremde bunu bu şekilde ifade eder. Rabbim şehadetlerin üstü zanlarını inşallah baki eylesin, daim eylesin. Hani Münir Hocam karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmez diye bir klişemiz varsa, bir fikir oluşturabilmişsek, bir duygu oluşturabilmişsek yakın çevremizde ne mutlu bahtımıza. Bu anlamda yani en yakınlarımızdan en uzak tanıdığımıza kadar hiçbir destek alamıyorsak, hiçbir değer göremiyorsak, insanlara, çevresindeki insanlar önemli biriymiş gibi davranmamaya başlıyorsa, ona kendini özel biriymiş gibi hissettiremiyorsa, rutine dönen ilişkilerde değersizlik sendromu üzerimize siniyor ve Allah korusun hem evden, aileden, Allah korusun en sonunda da hayattan uzaklaşmak suretiyle işte bir sürü istifalar falan şirketlerde niye oluyor? Patronlar neden insan kaynakları uzmanları yana yakıla aidiyeti, kurumsal aidiyeti yani insanın çalıştığı kuruma olan bağını korumaya çalışıyor? Turnover dediğimiz işten çıkma oranlarını düşürmeye çalışıyor. Neden en beğenilen bir şirket olmaya çalışıyor? Çalışanlarına değer veren bir şirket olmaya çalışıyor. Neden? İşte bu aidiyeti artırmak. Bu da değerli oluyor. Değer verdiğiniz kadar insan kendini ait hissediyor. Bu anlamda Allah aşkına lütfen şu Ramazan hürmetine bir daha bir düşünün aziz dostlarım. Bir tefekkür ayıdır. İtikaf dönemine girdik. Ne olursunuz kurbanınız olayım. O yüceler yücesi Mevlam, o Zat-ı Zülcelal, o Halik-i Rahimimiz bize ne kadar değer veriyor? Allah'ım bana ne kadar değer veriyorsun? Bugüne kadar verdiğin değerler. Şöyle bir düşünün bunu itikafta. Şöyle bir gözden geçirin durumunuzu. Ondan büyük değer veren mi var yani? Bir pişmiş balçık ve çamurdan varlığımızın özünde o var yani. Ruhundan üflemeden önceki halimizle, neyimizle, Rahman'la cennette onun cemaliyle müşerref olmaklığımızı en büyük nimet olarak, lütfu ilahi olarak hak ediyoruz ki. Neyimizle yani? Ebedi bir cenneti neyimizle aziz dostlarım ya? 100 yıl çalışsanız şu ya da bu ücretle işte bir konut alabiliyorsunuz, bir araba alabiliyorsunuz. Bir şekilde az çok bir para biriktirebiliyorsunuz. O da alabiliyorsanız yani. Hani 100 yıl, 15-20 yılı zaten lay lay lom geçiyor. Sonraki 15-20 yılda da Rabbim zaten ihtiyarlıktan bağışlıyor. Birçok mükellefiyet düşüyor bizden. Ortadaki o kalan 60 yıl içerisinde eğer 100 yaşıyorsak zaten 80 yaşıyorsak da ortada da 60 diye 40 yıllık bir vakit kalıyor. Yarısı zaten uykuda geçiyor, 20 yıl kalıyor. 20 yılın da %10'un da istese 2 yıl yani 2 yıl ibadet ederek, 2 yıl çalışarak trilyonlar, sonsuzlarca yıl süren bir ebedi ve de en mutlu olacağınız, aklınızın almaca nimetlerle destekleneceğiniz böyle bir ecir, mükafat, karşılık, sevap, ödeme, bonus, puan, maaş var mı aziz dostlarım? Hani %1'i, %1000'i, %1000'i demiyorum yani katrilyonda biri var mı yani böyle dünya hayatında gördüğümüz? O açıdan en büyük değer veren Rabbimiz. Bir düşünün cennette yaratılış anımızı yani. Ben kendime bir halife yaratacağım. Ona şekil verip ruhumdan üflediğimde secde edin diye buyurduğunda düşünün yani o azametli melekleri yani. Neyimizle o secde olunmaklığı hak ettik yani? Rab'den büyük değer veren yok. O anlamda bize değer verene de bizim en azından aczimiz ölçüsünde, mesabesinde değer vermekliğimiz gerekiyor. Hani emniyet teşkilatımız ya da Yeşilay gibi bağımlılıkla mücadele eden değerli kurumların tecrübeli uzmanları arada söylerler yani çocukların bir bağımlılığa düçar kalmasının en büyük nedeni ailede kendine değer verilmemesi sonucunda oluşur diye, kendilerini değersiz hissetmeleri sonucu oluşur diye. Bu açıdan bir madde ya da fena bir eylemi kendilerine öneren zalim kişilere, hatta terör örgütü mensuplarına bile uyarlar diye hep ifade ederler ya yani. ve bu illete düşmemekle ilgili, çocuklarımızın terör çetelerine ne düşmemesiyle ilgili anne babaların çocukları daha fazla sevmeleri, onlarla daha fazla ilgilenmeleri, onlarla daha fazla vakit geçirmeleri, onları yargılamadan, değer vererek, her şeye rağmen sevgisiyle sevmeleri ve kucaklaması gerektiğini ifade ederler ya, aynen öyle. Değer veren değer buluyor. Değer verilmediğinde değersizlik sendromu düşen yavrular, Allah muhafaza, işte farklı yerlere kaymış oluyor. Rabbim ayaklarımızı ve yavrularımızın, zürriyetlerimizin ayaklarını kaydırmasın inşallah. Aziz dostlarım, yine ünlü psikolog Viktor Frankl'e göre insanın hayatta anlam arayışı içinde olduğunu, bunun ancak diğer insanlara ve değerlere bağlanarak mümkün olacağını savunan Viktor Frankl'e göre insanın anlam arayışındaki en büyük şey değer. Frankl'e göre insanın anlamı sadece kendisi için değil, başka bir kişi için veya daha büyük bir amaç için yaşamasında saklı. Yani kendisini bir kişiye adayacak ya da daha büyük, kendisini daha büyük bir amaca adayacak. Yani kendinden daha büyük bir şeye değer verecek yani. Böyle diyerek Viktor Frankl aslında insanın hem kendi değerini bulması ve alması, hem de başkalarına değer vererek onlardan değer görmesiyle ilgili değer verilen bir amaç uğruna yaşamaya ifade ediyor, yaşamayı ifade ediyor. Hepimizin özellikle yaş kemale erdikten sonra Allah'ım beni bir sonraki Ramazan'a da kavuştur, amin diyerekten yanık yanık dua etmemizin sebebi de işte o anlam uğruna yaşamak değil midir? 3 aylar geldiğinde ne yapıyoruz? Tekrar bir 2,5 ay önceye bir dönün. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan. Niye dilimizde virt oluyor bu dua 3 aylar girdiği anda? Allah'ım ne olursun bizim için Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur duaların göklere yükselmesi niyedir aziz dostlarım? Ramazan'a kavuşma arzusu dolayısıyladır. Yani Allah katında ilk yarattığı, evreni yarattığı günden bu yana sayısı 12 olan aylara baktığımızda her Müslümanın amacı, hayatının anlamı 11 ayın sultanı olan Ramazan'a kavuşmak ve onu Rabbinin rızası doğrultusunda ihya ederek ilahi mükafata, yani ilahi değere, rıza-i ilahiye kavuşmaktır. Değer vermek, bir başkasının varlığını anlamlandırmak olduğu için bu değerli ayda Allah'ın değer verdiği amellere bir yöneliş olması da işte bu sebepledir aziz dostlarım, değerli dinleyenler. Değer vermenin elbette öncelikli olarak bir bilişsel, entelektüel boyutu vardır. Karşı tarafın düşüncelerine önem vermek, onun dünyasını anlamaya çalışmak elbette gereklidir. Elbette sevgi, şefkat, bağlılık, empati yoluyla gösterilen duygusal bir boyutu da vardır entelektüel boyutunun yanında. Ama değer vermek, şairin dediği gibi eli boş aşıklara, mahbublara el vermezler, dikeninden sakınan ellere gül vermezler, aşinayı ezeli diyarı kadim isterler sırrınca bir eylemi, bir davranışı, bir fedakarlığı, hani şimdi fedakar dostlara aktivist diyorlar ya, eskiden vakıf insanı denirdi. Anadolu irfanı bunu gerektirirdi. Şimdi aktivist diyorlar. Biraz değersiz bir kelime gibi geliyor ama yine de aktivasyonu, aktif olmayı, faal olmayı içinde barındırdığı için yine bir şey söylememiş olalım. Bu açıdan değer vermenin davranışsal boyutu saygılı olmak, zaman ayırmak ve kişinin değerli hissetmesini sağlamak için çabalamak. Onun için bazı değerli gördüğümüz şeyleri infak etmek, sevdiklerimizden vermek ve fedakarlığımız nispetinde Rabbimizin rızasını kazanmayı ihtiva eder. Yani durduk yerde olmuyor aziz dostlarım. Allah'ın da bize değer vermesini istiyorsak, ki çok istiyoruz, o da kademe kademe yaratmış cennetini, kurban olduğum. Hani her katın kendine göre bir amelleri var. En arka safta mı olacaksınız? Camiye gidecek misin sen? Oradan başlıyor. Tek kişi mi kılacaksınız, cemaatle mi kılacaksınız? Abdesti nur üstüne nur, nurun ala nur, yeniden tazeleyip mi namaz kılacaksınız? Yoksa eski abdestle? O da kabul ama her birinde katmerli sevaplar var yani. Allah'ın değer verdiği amellere tutunarak Allah'ın da bize değer vermesini sağlıyoruz. Orada ilahi hayatımızda, ebedi hayatımızda daha fazla değer göreceğiz. Yani buradaki sıkıntılara katlanma sebebi bu. Zaten öyle açıklıyor. Canları, malları, nefisleri karşılığında cenneti satın alan, cennet karşılığında onların canları, malları, nefisleriyle bir alışveriş yaptığını beyan ediyor. Bu bir alışveriş. Tek başına gittiğinizde dilenme olur yani. Hiçbir veriş yoksa Allah razı olsun bana bir şey ver. Evet, o da infak eder. Onunki bir alışveriş. Allah razı olsun sevdiğinden feda ederse, evet O bir şey verdi, karşında Allah ona verecek. Ama bizim elimizi açıp dilenmemiz bir alışveriş değil, sadece bir alış. Ve veren el her zaman alan elden üstün aziz dostlarım. Rabbim veren el olmaklığımızı nasip eylesin inşallah. Bu açıdan hani değer vermenin psikolojik olduğu kadar, entelektüel olduğu kadar, duygusal olduğu kadar sosyolojik yani toplumsal bir yönü de vardır. Mesela sayılı sosyologlardan bir tanesi olan ünlü Emil Durkheim'a göre onun bir toplumsal dayanışma tezi vardır. Toplumların bireyleri arasında organik ve mekanik bir dayanışma ile ayakta durduğunu savunur Emil Durkheim. Bu dayanışma mekanik olarak, hani organik şeye girmeyeceğim, geleneksel toplumlarda ortak değerler ve inançlar üzerine kuruludur der. Ve bir topluma değer vermek, o toplumun bireylerini önemsemek ve kolektif bilinç oluşturmakla mümkündür der. Şimdi toplumun bireylerini önemsemek, toplumun değerlerini önemsemek, toplumun değerlerine değer vermek, kolektif bir bilinç, kolektif bir akıl, kolektif bir şuur. Bilmiyorum, ben bu açıdan toplumsal hayatta şöyle bir 50 yıl öncesine gittiğimde çok büyük ve çok fazla bir kolektif bilinç görüyorum 50 yıl öncesinde. İnsanların birbirine saygı duymasında, toplumsal ilişkilerinde saygılı olmasında, geçmişte çok daha iyi günler yaşadı bu güzel toplum. Aziz dostlarım, önce psikolojik olarak açıklayayım. Hani dini olarak değil, psikolojik olarak bir bakalım şöyle. Bir Ramazan ayındayız, oruç ayındayız değil mi? Oruç tutmayanların oruç tutanlara karşı inanılmaz arttı saygısızlığı, sevgisizliği, tahammülsüzlüğü. Yani tıbbi olarak böyle, şimdi dini açıklamayı bir tarafa bırakalım. Hani tıbbi olarak parfüm alerjisi olan birinin yanında parfüm kullanmazsınız, ona kolonya dökmezsiniz değil mi? Biliyorsanız. Yıllar evvel benim böyle bir anım var. Bir üniversitenin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptığımız Anadolu turnesinde üniversite yönetimi bir asistan atadı bana. Hanım kızımız böyle çok modern, hani şeyden, laik kesimden, üniversitede zaten öyle bir şey. 28 Şubat dönemi zaten o dönem. Hanımefendi böyle kişisel bakımına, makyajına, parfümüne çok ama çok önem veren böyle bir kişi. Birkaç program yaptıktan sonra açıkladım. Dedim ablacığım, benim alerjik astımım var. Anladı, saygı duydu. Bir yıl yol arkadaşlığımız oldu aziz dostlarım. Birlikte programlara gittik. Programlarda bütün desteğini üniversite adına, teknik, oradaki organizasyonel, öğretmen arkadaşlarla alakalı yapılacak işlemler, her şey, her şeyle ilgilendi. Bir yıl süren o turne boyunca benimle seyahat ederken Münir hocamın alerjisi var diyerekten parfüm kullanmamasını hala büyük bir kardeşin hastalık örneği olarak anıyorum ben. Kendisine duacıyım yani. Hani diyelim ki hanım kızımızın parfüm kullanmaması işine olan saygısından olsun. Hani parfüm sıksa nefes darlığı çekeceğim, alerjik reaksiyonlar olacak, akıntı olacak, hapşırık olacak, öksürük olacak. Seminerde rahatsız olacağım. Seminer verdiğimiz öğretmen meslektaşlarımız da çok etkili bir seminer izleyemeyecek. Dolayısıyla üniversitenin sosyal son kolejisi çok güzel bir proje olmayacak yani. Diyelim hadi bu işiyle alakalı bir şey. Böyle olsa bile saygı duyarım. İşine önem veriyor. İşimiz namusumuz. Bize emanet edilen bir şey. Adalet gerektirir işimiz. Nedir? Nedir adalet? Hakkını vermek. Tam olarak hakkını veriyor işte. Veya diyelim işine değil de bana olan saygısından dolayı. Yani Münir hocama saygım var. Eğer parfüm kullansam şimdi, o zaman da böyle çok rahatsız edici bir boyuttaydı alerjik astımım. İşte hocamın böyle alerjik astımı yükseltmesine yol açacağım. Onun sağlığına zarar vermiş olacağım. Yani diyelim bunu düşünerek kullanmamış olsun parfümü. Bir yıl bir de, bir yıl süresince yazı var, kışı var, hani her türlü şeyi var, durumu var. Bir de sigara içen de bir ablamızdı. Sigara da içmedi benim yanımda. İşte bu az evvel Emil Durkheim'in bu söylediği mekanik bir dayanışma yani. Benim değerime saygı duyması, benim değerimi önemsemesi, aynı değerde olmasa bile. Kaldı ki inşallah aynı değerde de bir asistanımızdır inşallah. Ya da şöyle düşünün, diyette olan birisini düşünün. Hani dedim ya, dini olarak açıklamayacağım, psikolojik olarak bir bakalım. Onun karşısında onun iştahını kabartacak bir şey yer miyiz göstere göstere? Diyelim şeker hastası olan bir akrabamız var, şeker yemiyor. Baklavayı alıp hamuduyla götürür müyüz karşısında böyle? Veya birisi var, hani bazen alerjik reaksiyonu olan, tiki olan insanlar olur mesela. Bazıları şeftali tüylü olarak düşündüklerinde bile irkilirler böyle. Hani ona belli bir tikinin olduğunu, psikolojik hassasiyet olduğunu bile bile gidip şeftali alıp onun yanında yer miyiz, soyar mıyız? ya da sigara yeni bırakmış birisinin karşısında onu bırakma kararını gözden geçirmeye zorlayacak şekilde bir özendirme içerisinde püfür püfür içerek ona duman üfler miyiz yani? Böyle bir şey yapar mıyız? Bunu dinen değil, ahlaken soruyorum. Psikolojik olarak soruyorum. Lütfen bir düşünün, kendi kendinize bunun cevabını verin aziz dostlarım. Bununla alakalı 40 yıl önce Paris'te matematik profesörü olarak uzun yıllar kalan rahmetli dayım, Allah gani gani rahmet eylesin, güzel insan Hamdi Arıkan ve henüz sağ elhamdülillah çok şükür Güler yengem anlatırlardı. Kaldıkları apartmanda Fransızların çocuklarına o zamanlar iki küçük çocuk kuzenlerim Seher'le Ali, onlar özenmesin diye Ramazan ayı boyunca abur cubur bir şey vermemişler Fransızlar. Onu anlatırlardı. Yanlarında bir şey yememişler yani. O zaman Avrupa'da daha ahlaklıydı demek ki, Türkiye'de daha ahlaklıydı. Hani evvel yoğuydu bu iş, yeni çıktı diye şair söylüyor ya, nasıl oldu bu hale geldik bilmiyorum. Çok basit aslında bir insani hassasiyetten bahsediyorum yani, minimum, minimal. Şimdi ben oruç tutmayan kardeşlerimize bakıyorum. İlla mekan ismi, ilçe ismi, şehir ismi vererek rencide etmeye gerek yok. Ama çok arttı yani bu saygısızlık. Aslında bu insanlarla yakın bir iş ve iletişim kursak, bir iş yapıyor olsak karşılıklı, bir ticaret yapıyor olsak, bir arkadaşlık yapıyor olsak, oturup bir çay kahve içsek, inanılmaz derecede hayatlarında kibarlar, saygılılar, empatik davranışları var. Kedilerine, köpeklerine şefkatle, had safhada böyle hayatlarını onların uğrunda seferber edecek bir fedakarlık içerisindeler. Çok naif insanlar. Ama iş oruçlu olana saygıya gelince, neredeyse oruç tutanlar oruçlu olmayanlara saygı gösterip oruçlarını bozsun diyecek bir hadsizliğe getirirler durumu yani. Ben burada Emil Durkheim'in gördüğü, bahsettiği kolektif bilinci göremiyorum. Birbirimizin derine saygı göstermeyi göremiyorum. Birbirimize saygı duymayı göremiyorum. Böyle bir şey anlamıyorum aziz dostlarım. Birbirimize değer vermeden sosyolojik olarak nasıl aynı kültürden beslenen, ülke ve mefkure birliği olan, milli duygularıyla birbirine bağlı, aynı vatan evlatları olan vatandaş ve yurttaş olacağız acaba? Nasıl olacağız? Yine ünlü sosyolog Erik Fromm'a baktığımızda, Fromm gerçek sevgi yalnızca bireysel bir his değil, toplumsal ve kültürel bir olgudur diyor. Yani bunu şahsımızda bireysel olarak düşünmeyelim. Yaşadığımız toplumla, o toplumun kültürel değerleriyle de bir bağımız olmalı. Kültürel bir olgudur diyor, toplumsal ve kültürel bir olgudur. Sevginin sadece birer arasında değil, toplumsal düzeyde de geliştirmesi gereken bir olgu olduğunu savunuyor Erik Fromm. Fromm'a göre zaten toplumsal değer verme, empati, adalet, karşılıklı sorumluluk duygusuyla beslenir. Empati. Değer vermede empati olacak dolayısıyla. Oruç ayında ne kadar bir empatik davranış görüyorsunuz? Adalet ne kadar? Karşılıklı sorumluluk ne kadar? Ramazan'ın bizi empatiyle, empati duygumuzu çok yüksek bir şekilde tetikleyerek yoksula, açığa, fakir fukara yardım etmeye sevk etmesindeki asıl gaye işte bu değer verme duygumuzu beslemek değil midir? Hatta o kadar ki 10 gün sonra idrak edeceğimiz bayramımızın adı İdül Fıtır'dır. Yani fitre bayramıdır. Fakir fukarayı verdiğimiz fitrelerle sevindirerek onları da bayram yaptırma vaktidir, bayram vaktidir aziz dostlarım. Channing Paul yok. İnsanın değeri biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür diyor. Nasıl anılıyoruz yani ardımızdan? Baki kalan şu kubbede hoş bir seda bırakmak için gönüllerde hoş izler bırakmalıyız. Musallada tabut peşe gelince nasıl bilirdiniz dendiğinde öylesine değil, hakikaten yürekten, yürekleri cız ederek, gittiğimize üzülerek, ayrı kaldıklarına gözyaşı dökerek iyi bilirdik, helal olsun sözünü böyle bir dilimizde pelesenk olmuş bir nakarat olarak değil, helali hoş olsun, annesinin sütü gibi, ak sütü gibi helal olsun diyecek şekilde söyletmemiz gerekir. Hayatlarımızın değerini ölçebilmenin yolu başkalarının yaşamlarına değer vermekten geçer diyor David Gale. Değer vererek azalmaz aziz dostlarım. Değer bilakis verdikçe artan bir şeydir. Arttıkça da bereketlenir. Bir de değer sadece artmaz. Değer vereni de verileni de değerli kılar. Sadece değerli kılmaz, bir de huzurlu kılar, mutlu kılar. İşini eskilerin deyimiyle asan eder. Olaya bir de felsefi açıdan bakacak olursak aziz dostlarım, ünlü filozof John Rawls bir toplumun değerlendirmesini yaparken diyor, bir toplum en zayıf halkası nasıl davranıldığıyla ölçülür. Burada işte toplumsal adalet, az evvel Erik Fromm'un dediği, Emil Durkheim'in dediği, bireylere eşit haklar ve fırsatlar tanınarak sağlanabilmesi, empatiyle o yoksullara, düşkünlere, yoksullara yardım edilmesi, Bunu ortaya çıkartıyor işte. Toplumsal değer verme, dezavantajlı gruplara fırsat eşitliği sunmayı, her bireyin onurunu korumayı gerektiriyor diye de ekliyor. Bu size Ramazan'ın ruhaniyetini düşündüğünüzde tanıdık geldi mi aziz dinleyenlerimiz? Zaten zayıf halka kalmıyor ki yani. Aslı saadeti düşündüğümüzde 12 yıl içerisinde zekat verecek insan bulamıyor sahabe-i kiram. İslam ihya eder, toplumu yeniden inşa eder. Fakiri, fukarayı, hani köleliği bitiriyor. Düşünün yani. Avrupa'nın sömürgeleştirdiği, Amerika'nın sömürgeleştirdiği, katlettiği, mahvettiği, Afrikalı kardeşlerimize bakacak olursak, Hindistanlı kardeşlerimize bakar, mahvetmişler bütün dünyayı yani. Güney Amerikalı yerlere, Kuzey Amerikalı yerlere de bakacak olursak, Kızılderili ırkını yok ettiler. Ama karanlık çağ diye yafladıkları, haysiyetsizce saldırdıkları İslam'ın altın çağına, asıl saadete baktığımızda, işte asıl toplumun en zayıf halkasına en iyi şekilde davrandığını görüyoruz. Bizim de bu anlamda, İnşallah gelecek hafta Ramazan önceki son programım buna değinirim. Tahmin ediyorum Arife gününe mi geliyor, yeniden bir bakarım. Ama asıl değer vermek ve Ramazan ve bayram, inşallah bu arada Kadir Gecesi'nde iyi idrak etmiş olacağız. Hani nasıl bir değer ki bir gecemize 1000 aylık bir ibadet mükafatı ve sevabı veriyor. Yok böyle bir alışveriş. İnşallah ecrinden mahrum kalmayalım, layıkı gibi değerlendirelim. Şimdiden Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar diliyorum aziz dostlarım. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.